Ayrım 22. Sayfa 672. 55. bölüm. Demokrasi denemeleri. O sırada Gazi, memleketin kültürel yarını üzerinde çalışırken bugünkü ekonomik durumu iyice bozulmuştu. Mustafa Kemal iktisatçı değildi. Kafasını hiçbir zaman para ve paraya bağlı şeylere yormamıştı. Paraya karşı umursamaz bir tutumu vardı. Ticaret konusundaki beceriksizliğine kendi de güler, savaşta biriktirdiği paraları ahlaksız bir İzmirli bezirgana nasıl kaptırdığını alay ederek anlatırdı. Kendisi katiyen para yemez ama pek aşırı gitmemeleri şartıyla çevresindekilerin çimlenmelerine göz yumar gibi yapardı. Dipnot, üzerinde pek para gezdirmezdi. Bir gün yanında varlıklı bir ahbabıyla Çankaya sırtlarında dolaşırken yoksul bir genç köylüye rastladı. Onu çeşitli konularda sorguya çektikten sonra parası olup olmadığını sordu. Çocuk utanarak olmadığını söyledi. Atatürk kendi üzerinde para olmadığını görünce, ''Şu yanımdaki adamı görüyorsun ya'' dedi, ''pis zenginin biridir. Yatır onu aşağı al parasını.'' Çocuk tereddüt etti, sonra emri dinleyerek adamla güreşe tutuştu. Sırtını yere getirip cüzdanını aldı. Ama cüzdanda topu topu 52 lira vardı. Atatürk ona ahbabının saatini de almasını söyledi. Adam buna itiraz etti. Atatürk bunun üzerine pekala dedi. Al şu çocuğun adresini, 100 lira gönder, o da sana saatini geri yollasın. Çocuğa da sakın parayı almadan saati verme, bu kokmuş zenginlere güven olmaz dedi. Memleket hesabına da Kurtuluş Savaşı'nın parasız yapılamayacağı düşüncesine, daha Anadolu'ya ilk bastığı günlerden beri önem vermemişti. Para gökten inmese bile olaylar onu doğururdu. Gerçekten de böyle oldu. Savaş günü gününe bulup buluşturulan paralarla kazanıldı. Yeni devlet herhangi küçük bir şirketinkinden daha ufak bir sermaye ile kurulmuştu. Mustafa Kemal Ankara'ya geldiği vakit hazinede topu topu birkaç lira bulmuştu. Yunus Nadi'yi bir gazete çıkartmak üzere 500 lira istemek için gönderdiği vakit veznedar gülerek ''Kasa açık, buyurun alın'' demişti. Çünkü kasada tek kuruş yoktu. Mustafa Kemal daha çok mahalli vergilerle bağışlara dayanmak zorundaydı. Tuhaftır ki bağışlar da genellikle din adamlarından geliyordu. Heyeti temsiliyenin kasasına giren ilk para olan 300 lirayı hocanın biri cemaatinden toplamış ve mendille sararak Mustafa Kemal'e getirmişti. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin günlük giderleri en çok yatakhane ve yemekhane haline sokulmuş olan resmi binalarda kalan mebusların ödedikleri yatak ve yemek paralarıyla karşılanırdı. Ama onlar da maaşlarını geç aldıkları için çok kere bu parayı ödeyemezlerdi. Gazi İstanbul'la ilişkiler kesildikten sonra devlet teşkilatını ele alınca Anadolu'dan vergi toplamaya başladı. Yine de milliyetçilerin ve ordunun para durumu hiçbir zaman iyice düzelmemişti. 10 yıllık sürekli bir savaş dönemini izleyen zafer kazanıldıktan sonra ortaya çözümlenecek bir sürü ekonomik sorun çıktı. Memleket baştan başa harap olmuştu. Evler, çiftlikler yanmış, yıkılmış, hayvanlar azalmış, tarlalar çoraklaşmış, yiyecek, giyecek ve para kıtlaşmıştı. Türkiye savaştan çok ufalmış olarak çıkmış, lakin nüfusuna ve imkanlarına göre yine de geniş kalmıştı. Doğal kaynaklarını geliştirmek için para bulması gerekiyordu. Ama yine yabancıların ağına düşmek korkusundan bu parayı dışarıdan alamıyor, yabancılar da daha yeni rejime karşı güven beslemedikleri için yatırım yapmaktan çekiniyorlardı. Eskiden yabancıların elinde olan alışveriş şimdi durmuştu. Memlekette yalnız sanatkarların değil, iş adamlarının ve bankacıların da eksikliği duyuluyordu. Zira bu işleri çoğunlukla ellerinde tutan Rumlar ve öteki yabancılar artık piyasada yoktu. Dipnot, maliyeci Cavit asılmamış olsaydı bu dönemde yararı dokunabilirdi. Cavit, Sivas Kongresi sırasında hizmet teklifinde bulunmuş ama Gazi bu teklifi geri çevirmişti. Türkiye böylece tam yaşama standardını yükseltmek ve dinsel gericilik propagandasını maddi gelişme yoluyla karşılamak gerektiği bir sırada kendini ekonomik bir boşluk içinde bulmuştu. Gazi bu boşluğu doldurmak amacıyla 1923'te İzmir'de bir iktisat kongresi topladı. Burada halkın memleketin gerçek sahibi olduğu tezini, bu sefer siyasal alandan ekonomik alana kaydırarak bir kere daha tekrarladı. Açış konuşmasında Anadolu köylüsünü İslam tevekkülüne göre bir lokma bir hırkaya razı olarak yaşamaktan vazgeçirmeye çalıştı. Bence halk devri, iktisat devri kavramıyla belirtilir. Öyle bir iktisat devri ki onda memleketimiz bayındır olsun, milletimiz varlıklı olsun ve zengin olsun. Bu noktada bir felsefeyi size hatırlatayım. Elinizde olanla yetinmek bitmez tükenmez bir hazinedir. Yetinmeyi tükenmez hazine saymak, yoksulluğu fazilet bilmek felsefesine de artık iktisat devri son versin. Eğer vatan denilen şey kupkuru dağlardan, taşlardan, çorak düzeylerden, çıplak ovalardan ibaret olsaydı, onun zindandan hiçbir farkı olmazdı. Oysa bu vatan çocuklarımız ve torunlarımız için cennet yapılmaya değen, en çok değen bir topraktır. Efendiler, kılıç kullanan kol yorulur, en sonunda kılıcını kınına koyar ve belki kılıç o kında küflenmeye, paslanmaya mahkum olur. Lakin sapan kullanan kol gün geçtikçe daha ziyade kuvvetlenir ve daha çok kuvvetlendikçe daha çok toprağa malik ve sahip olur. Kısacası Türkiye ekonomik alanda kendi kendisine güvenecekti. Bunun için tarım makineleştirilecek, endüstri geliştirilecek, ulaşım sistemi düzeltilecekti. Bu işi başarmak için çiftçi, sanatkar, esnaf, işçi, her sınıf halkın birleşmesi gerekiyordu. Çünkü her biri ötekinin yardımına muhtaçtı. Bu ilkeler konferansın sonunda milli misakın bir benzeri olan iktisadi misaka geçirildi. Buna göre devlet özel teşebbüsün yapamadığı işleri üzerine alacaktı. Bundan sonraki birkaç yıl süresince bu ilkeleri gerçekleştirmek yolunda bir takım tedbirler alındı. Köylüyü bir çeşit köle durumuna sokan aşar vergisi kaldırıldı. Şeker, tuz, kibrit, tütün, alkol, gaz ve vapurculuk gibi belli başlı konularda tekeller kuruldu. Böylece vergi yükü bunların asıl tüketimcisi olan şehirlilere ve zenginlere aktarılmış oluyordu. Tekeller o kadar çok şeyi kapsıyordu ki şakacı mebusun biri kebap tekeli ne zaman kurulacak diye sormuştu. Ortakçılık sisteminde yapılan değişiklik ve büyük toprakların bir kısmının topraksız köylüye ve göçmenlere dağıtılması gibi bir takım tarımsal reformlara girişildi. Böylece eskiden Rumların oturduğu bölgelerde yeni bir küçük toprak sahibi sınıf ortaya çıkmış oldu. Halk Partisi mahalli teşkilatı eliyle köylüye öğüt vererek eski eşrafın oynadığı rolü kendi oynamak istiyordu. Çünkü memleketin hem kendini beslemesi hem de ürün fazlasını dışarı satarak karşılığında gerekli şeyleri satın alabilmesi için daha çok toprak ekilmesi ve daha çok ürün yetiştirilmesi şarttı. Yine de bu yıllarda tarıma kıyasla endüstriyi geliştirmeye daha çok önem verilmesi, köylünün ve topraklarının güçten düşmesine yol açtı. Bunun için ileri sürülen ekonomik neden, Türkiye'nin muhtaç olduğu bütün mamul eşyayı satın almaya gücü yetmediği için bunları kendi yapması gerektiğiydi. Ama bunun yanında siyasal ve ekonomik bir neden de vardı. Batı ile aynı sıraya gelmeye kararlı olan Türkiye, kendisine bir köylü milleti gözüyle bakılmasını istemiyordu. Batı memleketleri sanayileşmişti, öyleyse Türkiye de sanayileşmeliydi. Sermaye yatırımları bu yüzden toprağın geliştirilmesine değil, fabrikalara, yüksek fırınlara, çelik endüstrisine ve madenlere yöneltildi. Bu dönemde sermaye genel olarak devlet tarafından sağlanıyor, özel teşebbüs buna belirli bir ölçüde katılıyordu. Dört milli banka kurulmuştu. Gazi, Kurtuluş Savaşı için Hint Müslümanlarının bağışlamış olduğu parayı bu işlerden biraz anlayan adamlardan Mahmut Celal'e (parantez içinde Bayar) verdi ve bununla ilk Türk bankasını kurmasını söyledi. Böylece eski Ankara'nın boş duran bir dükkanında açılan İş Bankası'nı Sümerbank, Merkez Bankası ve Etibank izledi. Devletin kurduğu endüstri ve bankalar, yabancıların bıraktığı boşluğu dolduracak, yeni bir Türk orta sınıfının yetişmesini sağlayacaktı. Daha az önemli endüstri alanlarında özel teşebbüse de şans tanındı. İsmet Paşa, sıkı bir devlet kontrolü sisteminden yana olmasına rağmen, ekonomik sorunlarla pek ilgilenmez, özellikle siyasal konularla ve askeri stratejiyle uğraşırdı. Büyük Harp ve Kurtuluş Savaşı boyunca hep ulaştırma eksikliğini düşünüp durmuştu. Bu yüzden en çok önem verdiği iş demiryolu yapımı oldu. Cumhuriyetin ilk 6 ayında memleket ekonomisi, alınan bu çeşitli tedbirlere rağmen bir türlü ilerleyememişti. Hele 1929 Ekim'inde New York borsasında baş gösteren çöküş ve bunun bütün dünyada yarattığı durgunluk, ekonomiyi büsbütün felce uğrattı. Bu durgunluk, birkaç yıldan beri gelişmekte olan genel hoşnutsuzluk duygusunu daha da arttırdı. Bir yandan kuraklık, bir yandan da tohumluk bulunmaması yüzünden ürün az olmuş, yer yer açlık tehlikesi baş göstermişti. Açlık korkusu, batılılaşmaya karşı duyulan nefreti kuvvetlendirmişti. Allah milletin rızkını kesmişti. Bu da tanrısızlığın, dinsizliğin cezasıydı. Böylece halk Ramazan'da yine camilere akın ederek suçlarının bağışlanması için duaya koyuldu. Köylüleri harekete getirmek için yapılacak pek bir şey yoktu, durumun düzeleceği sözlerine de kulak asmıyorlardı. Memurların aldığı maaş kendilerine yetmiyor, onlara rüşvet yollarını açıyordu. Karadeniz dağlarında yine eşkıyalar türemeye başlamıştı, bunları bastırmak için üzerlerine asker yollandı. Kürdistan'da da daha ciddi bir karışıklık çıkmıştı. Bütün bu işler para istiyordu. Devlet tekerlerinin doğurduğu yoksunluklarla fiyat artışları bir yandan, köylünün malını pazara taşıması için yol yokken demir yolu yapımına para harcanması öbür yandan hoşnutsuzluk yaratıyordu. İsmet Paşa'nın güttüğü politika genellikle kötüleniyordu. 1930 başlarında Yarın gazetesi ona karşı açıkça saldırıya geçti. Basında hükümetin serbestçe yerildiği 5 yıldan beri ilk olarak görülüyordu. Üstelik Gazi'nin de bu kritiklere bağışladığı belli oluyordu. İsmet Paşa'dan yeni bir iktisadi program hazırlamaya söz vermesi istendi. Ama Gazi'nin niyetleri bu kadarla kalmıyordu. Yaz sonunda kendi hükümetine karşı yeni bir parti kurulacağını bildirdi. Ekonomik kriz en sonunda ona tek parti yönetiminin kötülüklerini göstermişti. Bu sistem yüzünden hükümetin yaptığı yanlışlıklar ona yükleniyor, halkın kendisine olan sevgisi sarsılıyordu. Kamuoyunun eğilimlerinden uzak kalıyor, halkın hoşnutsuzluğunu belirtebileceği normal yollar tıkandığından ortaya daha gergin durumlar çıkıyordu. Denetim altında tutulan basın ona az bilgi veriyordu. Her zaman mecliste bulunamadığı için nabzını yoklayamıyor, vekiller kendisine durumu güllük gülistanlık gösteriyor, böylece hükümetinin politikasını değerlendirebilmesi ve ona gerçekten yol göstermesi güçleşiyordu. Artık parlamentoda bir parça tenkide yer verilmesinin gerekli olduğunu anlamaya başlamıştı. Bu konulardan söz ederken kendisini ilk Roma Sezarı Auguste benzetiyordu. O da Roma'nın cumhuriyet olduğu dönemde senatodan kendisine tam yetki almış, lakin öldükten sonra cumhuriyet unutulup gitmiş, yerine geçenler imparatorluklarını ilan etmişlerdi. Türkiye'de böyle bir şey olmamalıydı. Gazi prensip olarak hala diktatörlüğü yermekteydi. Asıl dilediği şey ölümünden sonra ayakta durabilecek ve memleketinin yararına olacak, Batı biçiminde bir demokrasi gibi gelişecek bir sistem yaratabilmekti. Ayrıca yabancıların görüşlerine de önem veriyordu. Dışarıda demokratik ülkelerde Türkiye'nin tek partili sistemi Batı'ya göre daha aşağı olduğu şeklinde yorumlanıyordu. Avrupalı yazarların Türk sisteminin görünüşte batılı da olsa aslında şarklı olduğunu söylemeleri Gazi'yi kızdırmıştı. Hem bu tenkitleri önlemek hem de asıl amacına varmak için bugünkü hoşnutsuzluğun demokrasiye daha uyan bir biçimde ama hala kendi otoritesini zedelemeyecek bir yolla su yüzüne çıkmasını sağlamayı düşündü. Terakkiperver fırka, yabancı bir diplomatın söylediği gibi kendi kendine doğmuş, bu da Gazi'nin hoşuna gitmemişti. Ayrıca Rauf Bey'le paşaların halk tarafından sevilmesi de onu kuşkulandırmıştı. Bunun yerine Rauf Bey'inki gibi bağımsız olmayan, kendi dolaylı yönetiminde bulunan yeni bir muhalif parti kuracaktı. İki partiyi at başı sürecek, başarılarından kendine pay çıkaracak, başarısızlıklarını ise üzerine almayacaktı. İsmet Paşa'ya rakip lider olarak 5 yıl önce başvekillikten çekildiğinden beri Paris Büyükelçiliği'nde bulunan Fethi Bey'i seçti. Kendisine güvenebileceğini ve onu idare edebileceğini biliyordu. Yeni partinin adı Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşılık Serbest Fırka olacaktı. Bu teklif 1930 yazı boyunca Gazi'nin sofrasında tartışılmış ve daha Fethi Bey Temmuz sonunda Paris'ten izinli gelmeden kabul edilmiş bulunuyordu. İstanbul'a döndükten birkaç gün sonra Gazi kendisini çağırtarak yeni partinin liderliğini almasını söyledi. Tezinin temeli şuydu: Türkiye'de tek kişiye dayanan yönetimin sona erdiğini görmeden ölmek istemiyorum. Demokratik bir cumhuriyet yaratmak istiyorum. Fethi Bey'in İngiliz parlamento sistemini beğenmesine değinerek bunu memlekette uygulamak için kendisine bir fırsat verildiğini söyledi. Fethi Bey son yıllarda Fransız parlamento sisteminin nasıl işlediğini de yakından görmüştü. Yurdun demokratik bir düzene girmesini tamamlamak için ondan daha iyisi bulunabilir miydi? Fethi Bey çekingen davranıyordu. Bu denemenin kendisini bir takım kişisel uyuşmazlıklara sürükleyeceğini pek iyi biliyordu. Öte yandan liberalizm ilkesine içten bağlıydı. Fransız Millet Meclisi'nin balkonunda otururken günlerce Türkiye'deki tek partili meclisin dar çerçevesini üzüntüyle düşünmüştü. Bundan başka gençliğinden beri ekonomik konularda ciddi çalışmalar yapmış, Malta'daki sürgünlüğü sırasında da Maynard Keynes'in bir kitabını Türkçe'ye çevirmişti. Liberal iktisat prensiplerine derinden inanıyor, İsmet Paşa'nın katı devletçiliğini beğenmiyor ve bugünkü iktisadi krizin nedenleri üzerinde bir takım düşünceler besliyordu. İşte asıl bunlardan dolayı yalnız Gazi'nin değil, İsmet Paşa'nın da ısrarı üzerine en sonunda teklife evet dedi. Tartışmalara Dolmabahçe Sarayı'nın sıkıntılı havasından pek hoşlanmayan Gazi'nin çoğu zamanını geçirdiği Yalova'da devam edildi. Gazi her ne kadar partinin lideri Fethi Bey olacaksa da, kendisinin de halk fırkasında yaptığı gibi parti yönetimiyle ilgileneceğini açıkladı. Fethi Bey'e ilerideki seçimlerde mecliste 70-80 mebusluk ayırmaya söz verdi, kendisine bir aday listesi vermesini istedi. Bu arada halk fırkası üyelerinin de karşı partiye geçmeleri kolaylaştırılacaktı. Muhalefetin liderini seçtikten sonra öteki önemli üyeleri seçme işi de Mustafa Kemal'e düşüyordu. Lakin mebuslar serbest fırkaya geçmek istemiyorlardı. 5 yıl süren tek parti yönetiminden sonra muhalefet diye bir şey onlara o kadar aykırı geliyordu ki, Gazi'ye karşı olmaktan dolayı kendilerine bir zarar gelmeyeceğine dair ondan garanti istiyorlardı. Gazi onlara kesin olarak söz verdi ve kendisinin de kavganın nasıl olacağını beklediğini söyledi. Ne kadar kızışırsa kızışsın, iki taraf da masasına çağrılacak, serbestçe konuşmaları ve kendisine karşılıklı görüşleri üzerinde yargı fırsatı vermeleri istenecekti. Başlangıçta gerekli güveni sağlamak için yakın arkadaşı Nuri, parantez içinde John Kerr'den, fırkanın genel sekreterliğini üzerine almasını istedi. Kız kardeşi Makbule Hanım'ı da partiye yazdırdı. Makbule Hanım'ın inatçılığı ve gergin mizacı Gazi'ye benzerdi. Ama zekası ondan oldukça kıt, eğitimi ise onunkinden yok denecek kadar aşağıydı. Yalnız kavgacı ve sözünü sakınmaz olduğu için Şimdi halk önünde gaziyi istediği gibi yerebilecekti. O da eline geçen bu fırsattan iyice yararlandı. Türkiye Cumhuriyeti ikinci demokrasi denemesine böylece girişmiş oldu. Ne var ki 3 ay geçmeden bu deneme başarısızlıkla sona erdi. Daha Fethi Bey İzmir'e serbest fırkanın yeni bir şubesini açmaya giderken işler karıştı. Danıştığı aklı başında kimseler ona partinin ağır davranmasını ve şimdiden seçim peşinde koşmamasını ısrarla söylemişlerdi. Lakin Fethi Bey Gazi'nin kendisini sıkıştırması üzerine bunun tersini yaptı. Bununla beraber İzmir'e gelişinin mümkün olduğu kadar sessiz sedasız geçmesi için tedbir alınmıştı. Polis ona karşı girişilecek gösterilerden çekiniyordu. Gerçekte bunun tam tersi oldu. Alınan bütün tedbirlere rağmen limanda toplanan büyük bir kalabalık onu bir kahraman gibi karşıladı. Fethi Bey bu aşırı hayranlarını yatıştırmak için elinden geleni yaptı. Hükümete karşı bu kadar geniş bir gösteri mahalli idare amirlerini telaşlandırdı. Kanun ve düzen adına Fethi Bey'den söz almayı tasarladığı mitingi geri bırakmasını istediler. Bu arada Halk Fırkası çarçabuk bir miting düzenlemişti. Yeteri kadar taraftar toplaması güç oldu. Halk konuşmacıları bağırarak susturdu. Fethi Bey'i istiyorlardı. Kalabalık caddelerden taşarak Fethi Bey'in kaldığı otelin ve Halk Fırkası merkezi ile gazetesinin önünde gösteri yaptı. Burada camlar kırıldı, polis ateş açmak zorunda kaldı, 14 yaşında bir çocuk yaralanarak öldü. Düzeni sağlamak için bir askeri birlik getirildi. Fethi Bey en sonunda Gazi'den telgrafla aldığı talimat üzerine konuşmasını yaptı. Bu konuşma polis kordonu altında olmuş ve Fethi Bey'in kısılan sesi toplanan büyük kalabalığın işitebileceği kadar çıkmamıştı. Fethi Bey konuşmasında partinin biraz belirsiz olan programını açıkladı ve kuruluşunu iyi karşılayan Gazi'yi milletin manevi önderi diye övdü. İsmet Paşa'ya karşı liberal sistemi savundu ve bazı alanların devlete kalmasına karşılık serbest teşebbüse çalışma fırsatı verilmesini istedi. Halk kendisini gürültülü bir coşkunlukla alkışlıyordu. Yalnız bir kişi Fethi Bey'in Fes'in ve Arap harflerinin geri getirilmesine söz vermediğini duyunca çekip gitmişti. Fethi Bey bundan sonra gittiği Manisa ve Balıkesir'de de aynı gösterilerle karşılandı. Her yerde köylü şikayetlerini dile getirmek için fırsattan yararlanıyordu. Bir yerde boş bulunup başından şapkasını çıkarınca dinleyenler de şapkalarını çıkarıp alkışlar içinde yere attılar. Başka bir yerde de tanrısız cumhuriyete karşı imanın koruyucusu diye yeşil bayraklarla karşılandı. Amerikan Büyükelçisi Grew'un dediği gibi, yeni parti memleketin siyasi ateşini ölçmek için bir termometre olmuştu. Gösterdiği ateşin yüksekliğinden de kimse şüphe edemezdi. Halk Fırkası gazeteleri Fethi Bey'e karşı giriştikleri hücumlarla bu ateşi büsbütün arttırdılar. Ankara'daki parti ileri gelenleri telaşa düşerek Gazi'ye baskı yapmaya başladılar. Bunun sonucu olarak o da iyi niyetli tarafsızlık politikasından vazgeçerek basına verdiği bir demeçle Halk Fırkası'na olan tarihi bağlılığını belirtti ve bu bağları koparmak niyetinde olmadığını söyledi. Arkadan İzmir'de Halk Fırkası merkezine yapılan saldırıyı ve birkaç sorumsuz kişinin hükümete yönelttikleri hakaretleri kınayınca terazinin kefesini bir parça serbest fırka aleyhine eğmiş oldu. Bu çeşitli saldırılar Cumhuriyet yasalarınca cezalandırılacaktı.